Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Hocam, diyor bir kardeşimiz, katılım bankalarının kredi kartlarının borçlarının gecikmesi durumunda alınan kar payı caiz midir diye sormuş. Şimdi bildiğimiz gibi tabii kredi kartı kullanımında usulüne uymak kaydıyla kullanılabilir diyoruz. Tabii mümkünse katılım bankalarının kredi kartı olursa veya POS cihazı, en azından onlarla işbirliği yapılmış, bir kazanç sağlanacaksa onlara kazandırılmış olur. Tercih bakımından bu yapılır. Ancak kredi kartı borçlanmalarında bir defa gününde borcu ödemeye mutlaka çalışmalıdır. Borcu gününde ödememe yoluyla, hani bazen hem mesaj geliyor, efendim bir borcunuzu en az dörtte birini bir yatırın, geri kalanını yeniden yapılandıralım diye mesela tek. Ama geri kalanını 100 bin lira, 100 liralık diye alışveriş yapmışsınız. En az ne kadar? 25 lira. 25 lira yatırdığınız zaman öbür 75 lirayı şeylere yayıyor. Veya 1000 liralık alışveriş yapmışsınız kredi kartınızla. Bunun dolayısıyla 250 lirasını yatırınca 750 lirasını 4 aya, 6 aya yayalım diyor. Mesela mesaj geliyor. Bunun anlamı nedir? Size 750 liralık faizli kredi açıyor banka hemen. Ondan sonra tabii 750 lira, 850 lira olacak, 900 lira olacak belki. Üzerine faiz ekleniyor yani. Ve siz onu 6 ayda veya 4 ayda ödeyeceksiniz geri kalan parayı. Ama alışveriş yapmaya da devam ediyorsunuz. Üst üste bu sefer binmeye başlıyor şeyler, borçlar. Eskiden gelen kredi kartı borçları, yeni alışveriş yaptınız, onlar da ekleniyor falan. Zaten çıkmaza giriveriyorsunuz. Bu tuzağa düşmemek lazım. Yani tamamını ödemek şartıyla faiz duruma düşmeden her ay, ayın kaçında ödenecekse, ödenmesi gerekiyorsa o ayda tamamını ödemek gerekir. Ödeyemedik diyelim. Her nasılsa ihmal ettik. Veya başka sebeplerle ödemek istediğimiz halde para bulamadık, gücümüz neyse tükendi, ödeyemedik. Kısaca 3 ay ertelendi. 1000 liralık borç 3 ay ertelenince tabi faizli banka, bakıyorsunuz ona yüklü bir faiz ekliyor. Normal faizin de üzerinde kredi kartı borçlarına yüksek bir faiz ekleniyor. Bakıyorsunuz efendim 1000 lira 1100-1150 lira olmuş. %10, %15 3 ayda. %8, %10 neyse, %10 bazen 15 fark eklenmiş. 1000 lira 1150 liraya çıkmış mesela. Şimdi faizli bankalar bunu tabii şey olarak ekledi. Temerrüt faizi deniyor buna malum. Gecikme faizi yani. Onu faiziyle beraber sizden tahsil edecek. Yine ödemezseniz ilave katlanarak devam ediyor tabii. Şimdi katılım bankalarına gelince, faizsiz banka da bunu eklerse durum ne olacak peki? Aynen öbür örnekteki gibi yine faizsiz bankaya, katılım bankasına 1000 lira kredi kartı borcunuz var. Ödemediniz, 3 ay ödemediniz. 3 ay sonra ödeyeceksiniz. Bir bakıyorsunuz orada da %10 eklenmiş veya %8 eklenmiş üzerine mesela. Öbür faizli bankaların eklediğine yakın orada da eklenmiş. Ama adı ne denmiş? Temerrüt faizi denmiyor. Ne deniyor? Cezai şart. Gecikme cezası. Veya cezai şart. Yani borcunu zamanında ödemezsen ceza olarak bir ilave yaparız manasında. Onların da bir şeyi var. İlave hakkını yaptığınız sözleşmeye eklenmiş. O sözleşmeye dayanarak onlar da bir ilave yapıyor. 1000 lira diyelim 1100 liraya çıkmış durumda. 100 lira fazlalık görünüyor. Şimdi tabii bu 100 lira acaba faiz mi değil mi konusunda, cezai şart olarak eklenir mi eklenmez mi konusunda çeşitli müzakereler, görüşler olmakla birlikte biz tabii şunu hemen dikkate almamız gerekiyor. Gerçekten biz bu 1000 lirayı 3 ay sonra alırken alacaklı olarak ne gibi haklara sahibiz? Şimdi bir defa eğer bu 1000 liranın takibi yapıldıysa, bunun hukuk büroları var bildiğimiz gibi, katılım bankaların, her bankanın var. Onlar yazışmaya başlıyor. Bir defa senediniz, şey, daha doğrusu senet çek varsa protesto oluyor. Protesto masrafları giriyor. Şeylerde de icra yoluna gidilmesi için hazırlıklar, çalışmalar falan yapılıyor hukuk bürosunda. Tabii ki bir masraf işlemeye başlıyor. Artı 3 aylık dönemde Türk lirası bazındaki alacağın, 1000 lira alacağın değer kaybı ortaya çıkıyor. %8-9, %9 enflasyon varsa 3 aylık dönem için ona bir enflasyon farkı da hakkımız oluyor almak. Paranın değer kaybı yani. İcra masrafları ya da hukuk bürosunun masrafları falan eklendiği zaman diyelim %6 böyle bir masraf eklendi mesela. %10 eklendiyse %4 fazlalık var yalnız. Reel faize giren bir fazlalık söz konusu. O zaman diyoruz biz gerçek alacakların dışında ilave bir fazlalık alındıysa cezai şartta bu fazlalık katılım havuzuna karıştırılmasın. Yani oraya para yatırıp faizsiz yerlerde nemalandırılsın da gelir alalım diyenlerin havuzuna karıştırılırsa o zaman faiz de oraya karışmış olabilir. Bu fazlalığı hayır havuzu deniyor. Onların ayrı bir havuz oluşturdular katılım bankaları. Bu yüzde verdiğimiz örnekte %4 fazlalık hayır havuzuna aktarılıyor. İşte öğrencilere burs olarak hayır hasenat için işte Kuvvet Finans mesela Çeşme falan yaptırdı bu gibi fazlalıklarla. Yani bu kısaca buna benzer cezai şartta gerçek alacaklarının dışında kalan fazlalık katılım havuzuna karıştırılmadan hayır havuzuna naklediliyor. Ondan hayır olur mu olmaz mı ayrı bir konu ama yapılıyor. Yani herhangi bir şekilde zaten bize bir para geldiyse her nasılsa gelmiş geri sahibine iade etme şeyimiz de yoksa sonuçta bunu hayra fakir fukaraya vermek hakkımız oluyor meşru olmayan şeyler için. Kısaca hayır havuzunda bunun değerlendirilmesi yoluna gidilebiliyor. İşte böyle bir değerlendirme günümüzde var. Şimdi bu yola gitmeden efendim hiçbir şey ekleme niye ekliyorlar falan. O zaman hiçbir şey eklenmezse bu defa da onlara ait borcu kimse ödemiyor. Ödememe yoluna gidiyormuş bize gelen bilgilere göre. Yani öbür bankalarınkini ödüyor. Senetlerin çeklerini gününde ödüyor. Temerrüt faizleri eklenmesin diye. Katılım bankasına gelince nasıl olsa fark eklemiyorlar diye oraya olan borçlarını ödememe yoluna gidiyorlarmış. Ve ödemeyenler anormal çoğalıyormuş. Bize gelen bilgilere ya da istatistik çalışmalara göre. Yani o zaman bir ceza olmak üzere. Bir şeyler içine geçerli bu. Mesela arabanın vergisini gününde yatırmadınız diyelim örnek olarak. Hemen üzerine faiz ekleniyor malum. Ondan sonra trafik cezası kesilmiş size 300 lira. Gününde ödemediniz. 3 ay gecikti. Hemen üzerine 300 lira 340 lira olur diye bakıyorsunuz mesela. 40 lira faiz eklenmiş. Efendim ben bunu ödemeyeceğim. Ben 300 liraya öderim. 40 lira faiz yazıyor. Harama girmeyeyim diye zorla alırlar sizden. İcra yoluna gelirler kapınıza. Bir gün bunu alırlar. Yani bu gibi durumlarda önemli olan bizim onu gününde yatırarak cezalı duruma düşmememiz önemli. Yani cezalı duruma düştükten sonra onu hiç sormamak lazım. Efendim karşı taraf alıyor. Zorla alıyor yani. Gerekirse icra yoluyla alıyor. Bizim gücümüzü hadise aşıyor. Öyle olunca önemli olan cezalı duruma düşmemektir. Düştüğümüz zaman niye böyle oldu? Niye fazla alındı? Bunu tartışmaya gerek olmaması lazım. Çünkü buna sebep olan kendimiz oluyoruz. Ancak söylediğimiz gibi muasir borçluysak samimi olarak ödemek istediğimiz halde kesinlikle paramız yok, bulamadık, sıkıntıya düştük, hastalandık, ilgilenme fırsatı kesinlikle olmadı. Mesela buna benzer mazeretlerimiz varsa bir şey gerekmez tabii ki. Bu mazeretler geçerlidir. Dolayısıyla bundan dolayı vebalimiz olmasa ama keyfi olarak özellikle bilerek bu geciktirmelerden sakınmak lazımdır. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, zekatlar taksitle ödenebilir mi? Tabii ki ödenebilir. Taksitler halinde ödenebilir ama şu var. Şimdi mesela zekat ne zaman farz olur? Dönem sonunda, yıl sonunda yani. Zenginliğimin üzerinden bir yıl geçmesi lazım. Ya da zaten devamlı zekat ödeyen birisiysek, Ramazan'dan Ramazan'a zekat ödediğimizi kabul edelim. Ramazan ayı gelince bizim zekat dönemimizdir. Üzerimizden bir yıl geçmiş. Hesaplama yapıyoruz elimizdeki mal varlığımızı, zekata tabi olan mallarımızı. Dolayısıyla bakıyoruz. 40 bin liralık zekat tabi malımız vardı. 1000 lira malum. 100 bin lira varsa 2500 lira zekat. Tabii 1 milyon liralık zekata tabi malımız varsa marketimizde 25 bin lira. Bizim zekat yükümlülüğümüz var. %2,5. Şimdi bunu biz Ramazan'ın ortalarında zekat hesabı yapıp da veren birisi isek, tabii ki hesap sonucunda artık geciktirmeden fakire intikal ettirmek lazım en geç. Bunu daha da geciktirirsek artık fakire ait 25 bin lira tahakkuk etti aslında. Yıl sonu geldi. Aslında bizden önce melekler bu hesabı çoktan yapmıştır, onu söyleyelim. Yani bu yıl itibarıyla Ramazan ortalarında bizim zekat hesaplamamız melekler tarafından yapılmış, kayda geçmiş durumdadır. 25 bin lira fakirin hakkı belli oldu diyelim mesela. Ondan sonra o parayı bizim kasada tutup da işletelim, edelim, malımızın içinde kalsın demeye hakkımız yok. O fakir hakkı artık. Onu fakire ayırıp vermek lazım. Geciktirirsek, ihmalcilik vesaire sebebiyle planlama bakımından falan, bu defa paranın değer kaybı, fakirin hakkını geciktirme sebebiyle kanaatimize biraz fazla vermek de lazım. Enflasyon. Hani şöyle diyelim, bir yıl zekat gecikmeli verilse, her nasılsa zekatın kazası olduğunu düşünelim. 25 bin lira zekat tahakkuk etti. İhmalcilik vesaire sebeplerle bir yıl geçti. O yıl zekat vermemiştik. Bir yıl gecikme olur, 25 bin lirayı vereceğiz. Artık 25 olarak vermememiz lazım onu. Neden? O %8-9 değer kaybetti enflasyon sebebiyle. %10 olsa 25 bin liranın şu kadar eder. 250 lira eder diyelim, %10. 250 lira fazlasıyla vermemiz lazım bir yıl geciktiği için. Bir de tevbe istiğfar etmemiz lazım fakir hakkını geciktirdiğimizden dolayı. Şimdi geciktirmenin durumu böyle. Erken taksitle vermeye gelince, erken ödemeye Hanefi mezhebi kapıyı açmış aslında. Fakir bir an önce madem bundan istifade edecek, niye erken verilemesin? Verilir, yıl sonunda hesaptan düşülür demiş Hanefi mi? Fakat İmam Şafii, zekatın farz olması için yıl dolacak, farz olduğu andan itibaren verilmesi asıldır demiş Şafii mezhebi. Fakat Hanefi mezhebi İmam-ı Azam Hazretleri, hadi genel olarak Hanefiler, erken taksitler halinde verilirse, ihtiyaç oldukça öğrencilere burs olarak falan, bunlar toplanır, not edilir bir kenara, yıl sonunda işte 25 bin lira örneğini verdik. Daha önceden diyelim 3 bin, 5 bin lira, 10 bin lira burs olarak dağıtmışsınız. Sonuçta 15 bin liraya kadar çıkan taksitle verilenler var. Yıl sonunda da 25 bin lira hesap olunca 15 bin lira daha önce verilenlere düşüyoruz. Geride 10 bin lira borcumuz kalıyor. Dönem sonunda, yani Ramazan ortasında da hesap sonucunda 10 bin lira zekatı dağıtıyoruz. O yıl servetimiz içindeki zekat temizlenmiş oluyor. İşte bu şekilde taksitler anlamındaki parçalanmalar tabii ki olabilir. Ama bunu mümkünse erken verme yoluyla taksidi tercih etmelidir. Yoksa zekat tahakkuk ettikten sonra bunu ayrıca taksitlendirelim, daha sonraki aylara yayalım demek doğru değil. Neden? Çünkü yıl sonu geldiği anda artık o zekatı bizim çıkarıp vermemiz lazım. Fakirin zimmetine geçecek şekilde ya da fakirlere dağıtacak, nereye vereceksek organizeli şekilde onu vermemiz lazım. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, internet ticareti sahih bir ticaret midir? Tarafların olmaması, mekan birlikteliğinin bulunmaması, malın bizzat görülmemesi bir engel teşkil eder mi diye sormuş. Şimdi tabii malın teslimi, paranın teslimi gibi hususlar alışverişte önemli. Bir alışverişten söz edebilmek için bildiğimiz gibi ya para teslim edilecek ya da mal alınmış olacak. Diğeri vaat aşamasında kalmış olabilir. Fiilen ya para verilmiş olacak veya mal alınmış olacak ki alışverişten söz edebilirim. Ya da her ikisi, hem para verilecek hem mal alınacak. Teslim alınacak yani. Alışveriş bitmiş olsun. Şimdi paranın verilip malın sonra alınması bildiğimiz gibi selam akdinde söz konusu olabiliyor. Mesela 10 ton pirinç almak üzere biz pirinç tüccarıyla anlaştık toptancı olarak. Ama 3 ay sonra bize hasat mevsimine teslim edecek. Kalitesi şu. Bal birinci kalite. Baldo cinsi pirinç. Efendim ki kilosu 1 liradan olsa 10 bin lira. 2 liradan olsa 20 bin lira. 20 bin lirayı verdik. 3 ay sonra bize pirinç teslim edilecek mesela. Buna da selam akdi oluyor bildiğimiz gibi. Filanca tarlanın demek yerine kalite belirlenir. Numune olur orta yerde. Numune üzerinden 3 ay sonra bize teslimatın yapılması lazım. Veya biz malı teslim alırız, para taksitlere bağlanır. Vadeli mal alma diyoruz buna. Bu da caiz bildiğimiz gibi. Ya da her ikisi de peşin olur. Parayı veririz, malı alırız. Şimdi internet ortamındaki duruma gelince. İşte bir internette malın şeyini görüyoruz. Şeklini. Günümüzde fotoğrafını falan görebiliyoruz. Ondan sonra kalitesi, nitelikleri falan standart bir ürünse belli. Dolayısıyla karşı taraf diyor efendim bunun bu malın tutarı diyelim 1000 lira. 1000 lirayı banka hesabınızdan havale çıkarın diyor karşı taraf. Bu mala talipseniz siz parayı transfer ediyorsunuz karşı tarafa. Onlar da malı gönderiyorlar ambarla. Ancak siz malı görmeden yine de aldığınız için yani resmini falan niteliklerini gördünüz ama malın kendisi acaba o niteliklere uygun mu değil mi? O mal mı? Yoksa değişik bir mal mı gönderdiler? Bunu ancak görünce anlayabilirsiniz. Kısaca görmeden alınan bir malın mal için görme muhayyerliği söz konusu oluyor. Görme muhayyerliği sebebiyle de hakkıyla da bunu paketleri açıp neyse veya şeyden ambardan kamyonla falan geldiyse örneklerini gördüğümüzde bir önceki anlaştığımız numuneye uygunsa kabul ediyoruz. Uygun değilse geri gönderme hakkımız oluyor. Bu sebeple de belki paranın mal size ulaşıp gördükten sonra onaylayınca onun hesabına geçmek üzere bloke halde de tutulabilir aslında. Çünkü onların zimmetine geçerse ondan sonra sizin malı geri gönderdiniz. Parayı size ödemesi ihmale uğrarsa o da sıkıntı doğurabilir. Yani buna benzer bir bloke imkanı varsa yani tamam ben parayı gönderiyorum ama mal bize gelip de malı gördükten sonra onayımız üzerine bloke edilen sizin adınıza bloke edilen parayı tahsil edebileceksiniz şeklinde bir muamele imkanı varsa ki olması lazım. Yani buna benzer tedbirler alınabilir büyük alışverişlerde. Ama küçük 50-100 liralık 80 liralık günümüzde internetten o gibi alışverişler de oluyor. Onlarda belki bu söz konusu olmayabilir. Ya da mal elimize geçince para tahsilatı yapılıyor. Evlerde peşin ödeme yapılıyor malın teslimi alınması sırasında falan. Bunlar oluyor. Bunların hükmü durumu belli. Bizim söylediğimiz bu şekilde fiili teslimat yok. Ama parayı dediğimiz gibi transfer banka şifrelerine girmek yoluyla hesabımızdan karşı tarafa intikal ettirme imkanı var transfer yoluyla. İşte onu da karşı tarafın tamamen zimmetine geçirmeden belki bekletme şeyi varsa formülü öyle bir formülle sürekli alışveriş internet yoluyla olabilir. Ama mal geldikçe görme muhayyerliğimiz de söz konusu olur. Çünkü görmeden alınan bir malı gördüğümüzde şartlarına uymuyorsa özellikle kabul etmeme hakkımız vardır. Buna görme muhayyerliği hakkı deniyor. Bir de ayıp muhayyerliği ayrıca zaten bütün mallar için geçerli. Yani üretici hatası varsa, defolu bir malsa bize gönderilenler aynı şekilde yine bunu gördüğümüz zaman ayıbına muttali olduğumuzda geri gönderme imkanımız oluyor. Yani bizim istediğimiz mal bile olsa o malın defolusu gönderildiyse biz onu kabul etmek zorunda bırakılmıyoruz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor sanal postla ticaret yapmak caiz midir? Sanal post cihazıyla. Yani bu POS cihazı bildiğimiz gibi esnafın, tüccarın şu anda süpermarketlerin kredi kartlarını kullanırken aracı vazifesi gören POS cihazı dediğimiz. Yani bizim kredi kartımızı çekiyor ve bizi borçlandırıyor. POS cihazı bu bildiğimiz gibi bankalara ait olan POS cihazlarıdır bunlar. Bunlarla olan alışverişlerde bazı şeyler var bildiğimiz gibi. Bazı 2-3 şıklı alışveriş türleri var. Yani ben bugün yaptığım bütün alışverişlerin toplam bedelini en geç yarın saat 9'da gittiğim zaman bankada hazır bulabileyim, tamamını nakit olarak çekebileyim derseniz, o zaman bir gün önce diyelim süpermarket olarak 100 bin liralık alışveriş yaptınız mesela. 100 bin liralık nakit alacağınız görünüyor. Ama bir kısmı yani üçte biri tek çekim yapılmış. Bir kısmı 3 ay vadeli, 6 ay vadeli var. İşte 9 ay vadeliye kadar kredi kartları kullanılmış durumda diyelim bu 100 bin lirada. Bölüm bölüm sonuçta toplam 100 bin lira. Şimdi ertesi gün siz gittiğinizde bakıyorsun banka bu tek çekimleri, 3 ay vadeli olanları, 6 ay, 9 ay vadeli olanları vade farklarını dikkate alarak otomatik hesaplama yapıyor sistem. Ve sonuçta bakıyorsunuz tabii 92 bin lira olarak size ödeme yapıyor. 8 bin lira kesiyor mesela, %8. Banka %8 kesti ve size 92 bin lira ödemeyi yaptı. Bankayla hesabınız kapandı. Siz o nakit parayla peşin mallar alacaksınız. Toptancılardan veya üretim yaptırma yoluyla çok hesaplı, ucuza mal etme yoluna gideceksiniz. A şıkkı diyelim buna biz. Eğer siz bu bankayla, ki tercihen bu tabii faizsiz bankaysa, katılım bankasıysa, yaptığınız anlaşmaya şöyle bir madde koyduysanız, eğer ertesi gün saat 9'da geldiğimiz zaman bir gün önce yaptığımız bütün alışverişlerin bedelini çekeceksek bu murabaha olacak. Yani ben bütün bu malları, 100 bin liralık malı peşin fiyatla size satış yapacağım. Sizin verdiğiniz vekalet yetkisine dayanarak müşterilere vadeli devir yapacağım. Bu ya tek çekim olur, ya 3 aylık olabilir, 6 aylık olabilir, 9 aylık olabilir. Dolayısıyla siz tek çekimlerde şu kadar kar vade farkı. Çünkü tek çekimlerde 5-10 gün, 15 gün falan olabiliyor. 20 günü pek geçmiyor şeyler, süreler. Kısa süreli para kullandırma var. 3 aylık vadeli olanlarda 3 aya göre vade farkı var. 6 ay, 9 ay, en fazla 9 aylık kredi şeyleri kullanılmış. Buna göre olan farklar var. Bu farklar hesaplanmış, 8 bin lira tutmuş mesela. Sonuçta siz artık müşteriyle muhatap değilsiniz, banka ile müşteri muhatap hale geliyor. Çünkü son malın satıldığı yer banka oluyor. Müşteri, kredi kartı sahipleri bankaya ödeme yapıyor günü geldiğinde. Ödemezse ne olur? Adres değiştirmiş, izini kaybettirmiş ve ödememiş diyelim. Birinin 1.000 lira borcu var, kredi kartı borcu bankaya. Filanca süpermarketten alışveriş yapmış ve ödememiş. 3 ay, 5 ay, 1 yıl adresi bulunamıyor mesela. Bu 1.000 lirayı acaba POS cihazı kullanıcısı esnaftan banka alabilir, alamıyor şu anda. Daha önce biz aynı zamanda şeyi kefil olarak düşünüyorduk aslında. Bankayı veya esnafı, POS cihazı kullanıcısı esnafı en azından bu 1.000 lira kefildir. Ödenmediği zaman kefil sıfatıyla bunu esnafın ödemesi gerekir diyorduk ilk dönemlerde. Fakat şimdi bakıyoruz ki artık banka ile müşteri muhatap. Müşteri ödemezse bankanın parası batıyor. Ve bunu esnaftan tahsil edemiyor. Bu da gösteriyor ki aslında malın son çıkış yeri bankadır. Ve müşteriyle banka karşı karşıya gelmiştir. Esnafla irtibat kesilmiştir. Buna hızlı murabaha kanaatimizce diyebiliriz. Bunu ileride POS cihazı sözleşmelerine de çok açık şekilde net olarak yazılabilirse, yani bu bir gün önce satılan POS cihazları, kredi kartlarıyla satılan bütün mallar murabaha yöntemiyle satışı yapılmış. banka finansman yoluyla devreye girmiş ve vekil sıfatıyla pozisyon kurmuş esnaf bu devirleri yapmış anlamında ki gerçekten de olayı o şekilde cereyan ediyor. Akitlerde itibar lafzı değil manayadır diye mecellede bir kaydı da var bildiğimiz gibi. Arka planda yapılan murabahadır. B şıkkına gelelim. B şıkkında aslında siz poz cihazı kullanıcısı olarak alışverişi yaptınız. Ondan sonra bekliyorsunuz müşteri. Tek çekimlerde 15-20 gün, 25 gün sonra ödemeleri yaptı diyelim. O kendinize ait parayı çekiyorsunuz bankadaki hesabınızdan. 3 aylık vadeli satışlarınızdan diyelim 25 bin liralık 3 ay vadeli satış yapılmış. 3 ay taksitleri bekliyorsunuz. Aydan aya ödendikçe hesabınızdan çekiyorsunuz. 6 ay vadeli olanları 6 ayın içinde tahsilat yapıyorsunuz. 9 ay vadeli olanları 9 ay her ay sizin hesabınıza yatırıldıkça hesabınızda görülüyor. Bunu çekiyorsunuz. Şimdi bu şekilde banka devreye ikinci şıkka göre girince bankanın menfaati ne olacak? Burada alım satım söz konusu değil dikkat edilirse. Banka sadece parayı tahsilat için devreye girdi. Yani müşteri sizin parayı yatırdı, sizin hesabınıza para virman yapıldı, aktarıldı ve banka hizmet üretti. Bu hizmet bedeli olur artık. Bankanın alacağı komisyon veya hizmet bedelidir. Faizle alakası yoktur. Dolayısıyla bu şıklardan tabii ki B şıkkı daha sağlamdır. Yani doğrudan doğruya biz bir alışveriş yapıyoruz. Banka sadece tahsilat için devreye giriyor. Emeğini ortaya koyuyor ve gerçekten de bizim paramızın tahsilatını temin ediyor, sağlıyor. Tabii ki hizmet bedeli veya komisyon alma hakkı olur. Bunun faiz ilgisi bulunmaz. Ama A şıkkı da söylediğimiz gibi sağlam bir anlaşmayla bilinçli şekilde yapılırsa ki günümüzde pek çok süpermarketler hemen ertesi gün topluca nakit çekmeyi tercih ediyorlar. O zaman hızlı murabaha dediğimiz peşin alıp vadeli devretmeler yoluyla kredi kartları çekildikçe gerçekten mal üzerinde böyle bir alışverişin yapıldığını da düşünme imkanı var. Hem C şıkkı işte bazı kardeşlerimiz de bunu değerlendirenlerde efendim bankanın bu şekilde devreye girmesi kredi faizli kredi tahsisidir. Ertesi gün bütün bu müşterilerin hani 100 bin liralık alışveriş yapılmış dedik. Banka hesaplarında böyle bir para olmadığına göre bu 100 bin lirayı 92 bin lira olarak fiilen poz cihazı kullanıcısı esnafa banka ödediğine göre olmayan bir parayı ödedi. Yani senet ve çek kırdırma gibi bütün o müşteriler adına 100 bin liralık alışveriş yapan diyelim 300 kişi mesela müşteri olduğunu kabul ediyor akşama kadar. 300 müşterinin senetleri var veya çek imzalamışlar. Biz bunları gidip bankada kırdırmışız. 100 bin lira tutan çeklerin miktarını 92 bin lira olarak tahsil etmişiz. Çek kırdırma yapmışız gibi yorumluyor bazı ilahiyatçı kardeşlerimiz. Ama söylediğimiz gibi bu hiç ortada mal alımı olmadan yapılırsa bu doğrudur bu görüş. Ama ortada gerçekten de fiilen mal var. Faturası fişi kesilmiş. Cinsi yazılmış. Hatta seri numaraları var bildiğimiz gibi seri numaraları var. Bütün malların çeşidine göre hepsi elimizdeki fişte kayda geçmiş durumda. Ve gerçekten mal alımı satımı olan yerde çek kırdırmadan söz etmek de uygun olmaz. Yani C şıkkı da bu ihtimal oluyor ama kanaatimizce fiili mal olunca orta yerde bu çek kırdırma görüşü ikinci planda kalmış görünüyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor ev ve otomobil için yapılan sigortalar caiz mi diye sormuş. Şimdi bu sigorta konusu tabii uzunca bir konu ama bir defa riskle alakalı olan tarafına dikkat çekme gerekiyor. Yani bir malın varlığını sürdürmesiyle ilgili olarak bir takım rizikolar varsa, tehlikeler varsa, bunun yok olma, kazaya uğrama, yangın, sel felaketi, bozulma vesaire gibi ciddi riskler varsa buna karşı tedbir alma diyelim. Bu ani zararımızı önlemek için tedbir alma hakkımız da söz konusu olabilir. Ki bu özellikle otomobiller için söz konusudur. Yani günümüzde gerçekten de trafiğe çıkan bir kimsenin Allah korusun başka bir insana çarpma, hayvana çarpma, başka bir araca çarpmalar yoluyla kaza geçirmesi, başkalarına ciddi zararlar vermesi söz konusudur. Ve kendi malının da hasara uğraması ve bunu tekrar yerine koyması önemli zararlar meydana getirebilmektedir. Şimdi dolayısıyla bunun temeline bakarsak, Allah Resulü döneminde bu şekilde riskli olan, aniden karşımıza çıkan ve ödemekte zorlandığımız, dara düştüğümüz olaylar var mı? Tabii ki var. En fazla ne var Allah Resulü döneminde? İnsanların karşılıklı çatışmaları sonucunda, kavga gürültü sonucunda ölüme sebebiyet vermeler oluyor mesela. Ölüme sebebiyet vermelerde de hemen diyet devreye giriyor. Yani yanlışlıkla birinin ölümüne sebebiyet verseniz, ki kazalar, trafik kazaları buna giriyor. Bunun İslam'daki karşılığı tazminat, diyettir. Yani karşı tarafın, zarar uğrayan ailenin, vefat eden kişinin mirasçılarının bu ölüme sebebiyet veren kimseden diyet alma hakkı doğar İslam'da. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, hadislerinde ve Hazreti Peygamber hadislerinde bu kesindir. Tabii bu diyet de yüklü bir para. Allah Resulü döneminde mesela 1.000 dinar altın lira. Yaklaşık 4 kilogram altın oluyor. 1.000 dinar. Veya 10.000 ya da 12.000 dirhem gümüş para. Yani 28 kilogram gümüş para peygamberimiz zamanında. Çünkü 1 dirhem 2,8 gram halis gümüş para oluyor. 28 kilo gümüş tutacak kadar bir para. Ya da 4 kilogram altın. Bunlar denk birbirine Allah Resulü döneminde. Veya 100 deve karşı tarafa teslim edilmiş olacak. Ve diğer buna denk olan uygulamalar var. İşte 2000 koyun var. Şu kadar elbise olursa, kumaş ticareti uğraşıyorsa şu kadar elbise olabilir gibi. Hazreti Ömer zamanında kolaylık olsun diye ödemelerde denkleştirme yapma yoluyla. Yani 1.000 dinar altına denk mal da olabilir. Başka çeşit mallardan gibi bazı örnekler, uygulama örnekleri var. Şimdi temel tabii 1 dinar altın üzerine hareket edersek 400 bin lira yaklaşık bugün. Veya 380 bin lira. Bir kimsenin kan bedeli, diyeti. Yani böyle bir parayla aile reisini tabii trafik kazasında kaybeden kişi gider bir ev alır, bir de dükkan alır. 200 bin lira ev alır, rahat oturabileceği. Geride kalan dul hanımı, yetimleri otururlar. Bir de 200 bin lira dükkan alırlar, 2 bin lira kirayı verirler mesela. Her ay 2 bin lira geliri olmaya başlar, emekli maaşı gibi mesela. Şimdi bu bir çözüm. Buna diyet diyoruz. Fakat ödeyemezse bunu, bu ölüme sebebiyet veren kişi bu borcu ödeyemedi ki çoğu zaman ödeyemiyor. İşte hemen akile devreye giriyor, yardımlaşma. Akile sistemi de sigortadan başka bir şey değil aslında Allah Resulü döneminde. İlk anda tabii kendi ailesi bu zarara katlanmalıdır esasından hareket edilerek ailesinden kimler varsa, babası, oğlu, kızı, erkekler başta olmak üzere özellikle akıl ve bali olanlar bunu borçlanıyorlar. 3 yılda eşit taksitler halinde ödeniyor. 3 yıla kadar taksitler halinde yayılabiliyor borç ödenmesi. Fakat ailesi de fakirse, bunu ödeyemeyecek durumdaysa, o zaman sistem biraz daha genişletilmiş. Hazreti Ömer zamanında divan denilen yardımlaşma kuruluşları meydana getirilmiş. Esnaflar birleştirilmiş. Asker grubu bir şey sayılmış. Ve diğer bir takım meslek grupları kendi içinde organize olarak bir havuz oluşturmuşlar. Yardımlaşma havuzu veya sigorta havuzu diyebiliriz. Mesela kabile anlayışında kabile bütçesi havuzu oluşturulmuş. O kabile mensupları oraya bir ödeme yapıyorlar. Ödemeler yapıyorlar. Biriken para o kabileden birisi suç işlerse tazminat gerekince ödeme oradan yapılıyor mesela. Yani buna benzer tedbirler hemen sahabe döneminde alınmaya başlanmış. Yine mesela fidye-i necat diye esir düşenleri kurtarmak için yüklü bir para, bir para gerekiyor. Düşmanın eline esir düşmüş, onu kurtaracaksınız, para lazım. Ama ailesinde bu para yok. Hemen divan veya akilesi devreye giriyor. O para yatırılıyor. Ki Allah Resulü hemen Medine-i Münevvere hicret edince bir Medine vesikası diye malum 156 maddelik bir Medine vesikası diye bir sözleşme imzalanmış. Ve Yahudi kabilleri dahil buraya imzayı atmışlar. Ve diyet ödemelerinde hepsi devreye sokulmuş. Yani karşılıklı bir takım tazminatlar gereken durumlarda ödemeler şuna göre yapılacaktır diye maddeler eklenmiş. Dolayısıyla daha ilk dönemlerde hemen Medine'ye gider gitmez organizeli sigorta sistemi diyebileceğimiz faaliyetler başlatılmış. Hatta zekat fonundan ödenenler var. Ailesi ödeyemiyor, başka da ödeme imkanı yoksa hemen Beytülmal hazine devreye giriyor gerekirse. Muallakta kalan bir ödeme kalmıyor. Yalnız o dönemde dikkati çeken tabii ev için böyle bir anlayış yok. Yangına karşı falan. Ondan sonra binit için günümüzün arabası yerine ne var? At var, deve var. Onların meydana getireceği kaza ile alakalı örnek yok. Neden yok? Şimdi evler o dönemde derme çatma yani. Ucuz. Yani yangında yansa 3-5 gün, 10 günde yeniden onun yerine ahşap gibi bir ev hemen yaparsınız. Yaptırma imkanları var. Yani evlerin çok masrafsız yapılabildiği bir ortam. Çöl iklimi, sıcak, hava sıcak. Üzerine sadece gölgelik kadar bir şey örtü verseniz yeterli oluyor falan. Yani dolayısıyla evler için sigorta, akile ihtiyacı söz konusu olmamış. Efendim trafik kazası. İki deve çarpışmış. Niye çarpışsın? İki at çarpışmış, kaza yapmış. Yok böyle bir şey. Çarpıştırtamazsınız atları yani. Trafik kazası diye bir olay yok Allah Resulü döneminde. Yani dolayısıyla işte çok dolaylı yoldan bir hayvanı ürkütme yoluyla üzerindeki kişinin düşmesine sebebiyet verirse falan ölümüne sebebiyet, dolaylı yoldan ölümüne, hatayen ölümüne sebebiyet vermeler var. İsnai olarak yani nadirten, nadir. Ama bildiğimiz trafik kazaları tarzında olaylar olsa hemen ona da çözüm üretilirdi. Günümüze gelirsek, günümüzde gerçekten binitlerin, araçların kazaları çok önem kazandı. Başkalarına verdiği zararı bir anda ödeme imkanınız, bütün malınızı alıp götürebilir. Sizi çok sıkıntıya düşürebilir sigortalı olmadığı zaman. Veya arabanız bir anda telef olur, yeniden yerine koyamazsınız yıllarca, arabasız kalırsınız. Halbuki sizin bir anda fakir duruma düşüvermeniz istenen hususlardan, o zaman tedbir alma, yardımlaşma havuzu anlamında 20. yüzyılda sigorta sistemi getirilmiş. Fakat önemli olan burada sizin prim olarak yatırdığınız para nerelerde nimalandırılıyor? Sadece problemli görünen tarafı bu. Havuza para yatırdınız. 800 lira arabayı kasko yaptırdınız mesela. Bir yıl hiç kaza yapmadınız. Yıl sonunda ya bu parayı yazık oldu demiyorsunuz. Bu yıl kazasız belasız geçti. Elhamdülillah malıma canıma zarar gelmedi diyoruz. Ve bu 800 lirada gözümüz kalmıyor. Havuza bağış olduğu belli. Yardımlaşma yani. Veya ciddi bir kaza oldu. Bize 20 bin lira ödeme yapıldı mesela havuzdan. Şimdi başkaları ya 800 lira yatırdı, 19.200 lira fazla para çekti, haram olsun demiyor. Kimsenin aklına böyle bir şey de gelmiyor. Bu yüzden sistem, havuzun işleyişi, teavün ve tekafül diyoruz buna biz. Karşılıklı yardımlaşma ve kefilleşme esasına dayanıyor. Kaza yapanlar vesaireye ödeme yapılıyor. Kaza yapmayanlar bir bakıma onlara yardımcı olmuş sayılıyor yıl boyunca. Kendisi kaza yapmadığı için de ya yazık oldu, bir kaza yapsaydım da bana ödeme yapılsaydı demiyor kimse. Çünkü kaza yapmak akıllıca bir iş değil. Ya malımız zarara uğrayacak, arabamız hasarlı hale gelecek, değerinden kaybedecek veya hayatımız tehlikeye girecek. Bunu kim ister? O yüzden o havuzdaki parada bizim gözümüz yok. Neden? Kaza yapmayalım. Yeter ki bu yıl kazasız belasız geçmiş olsun. Temennimiz bu yani sistemde. Şimdi sonuçta havuzda toplanan bir para var. O para eğer faizli yerde nemalandırılırsa işte havuzun işleyişine faiz karışıyor. Bir şeyi var. Riskli tarafı var. O kadar. Eğer bu havuzda meşru yerlerde nemalandırılırsa ki şu andaki işte faizsiz bankaların kurmakta oldukları sigorta sistemlerinde o havuzdaki paranın da faizsiz yerlerde kontrollü olarak nemalandırması yoluyla yardımlaşma kuruluşu, teavün ve tekafül yani daha nezih hale doğru gidiyor diyebiliriz. Ve bununla ilgili Malezya bunu çoktan halletti. Bazı İslam ülkelerinde hiç faiz işine bulaşmadan bu yardımlaşma işini sigorta olaylarını yürüten yerler var. Malezya ciddi bir tecrübe kazandı bu konuda. Türkiye'de de bunun şeyleri başladı şu anda. Bazı kuruluşlar halinde faaliyet göstermeye başlandı. Araştırıldığı zaman bunlar bulunabiliyor. Önemli olan havuzdaki sistem meşru işletilebilirse, havuzdaki paranın kullanımı, karşılıklı yardımlaşma olarak bunu değerlendirdiğimiz zaman bu yardımlaşmadan günaha girmek yerine sevap kazanma ümidi de olabilir. Çünkü sonuçta bir yardımlaşma var. Ama sigorta şirketi organizesi de tabii ki bütün bu emeğini riske girmenin bir bedeli olacak. Onu alacak. Onun da emeği işte onların ana sözleşmelerinde tespit ediliyor. Bütün kazalara ödenen vesaire bütün her şey ödendikten çıktıktan sonra onların geliri olarak ne kadar kısmı kalacağını da tecrübeler gösteriyor. İşte büyük sayılar kanunu deniyor. Uzun tecrübelerle yıllara göre kazaların cereyan tarzlarına göre miktarlar belirleniyor. İşte kas sigorta primi 800 lira dedik mesela. Niye 1000 lira 2000 lira değil de 800 lira mesela. İşte bunlar arz ve talep dengesine göre gerçek piyasa şartlarına göre belirleniyor ve onun üzerinden sistem yürüyebiliyor. Hulasa ev için yangın tehlikesi, deprem riski varsa olabilir. Bunun dışında iş yerimiz gerçekten yangına vesaireye açık bir alansa mesleğimiz orayı sigorta ettirme imkanı olabilir. Günümüzde bir adım daha ileri gidildi. Zirai ürünlerde de efendim sel baskını, dolu vurması, ona benzer aniden bütün mahsulümüzü kaybetme tehlikesi varsa o yıl emek vermişiz, 100 dönüm yerimiz var. Eğer bir sel baskını olursa veya birden dolu vurursa hiçbir ürün alamayacağız. O yıl hiç gelirimiz olmadığı gibi bir sürü masrafımız, ekim yapmışız, sürmüşüz, ilaç atmışız, yerine göre gübrelemişiz. Tam hasat mevsimi yaklaştığı sırada gelen bir sel baskını 100 dönümlük yeri almış götürmüş mesela. Şimdi bir sürü borçla ortada kalıverdik dikkat edilirse. Yani iflasın eşiğine geliverdik. Belki de o yeri satmak zorunda kalacak duruma düştük. Şimdi bunun yerine böyle bir sigorta sistemi ki devlet teşvik ediyor bunu. Bu gibi riskli olan sel baskını, dolu vurması, don olayı, cereyan etmesi muhtemel olan yerler için isteyen tarım sigortası yaptırabilir deniyor mesela. Yani bunu bazıları efendim kadere müdahale sayılır. Allah orasını sel baskına uğratacaksa, dolu vuracaksa cezalandıracak anlamına gelir. Bu musibeti illa biz önleyelim, oradan alacağımız parayı havuzdan alalım demek kadere karşı gibi yorumlar yapılıyor ama bunlar çok da makul değil aslında. Yani bizim tedbirimizi alma, karşılıklı yardımlaşma yoluyla dengemizi koruma hakkımız da var. Bu hakkımızı kullandığımızda da açıkça faize girmiyorsa açık bir kumar şeyi de yok. Oynama söz konusu değil. Dolayısıyla bir takım afetlere karşı tedbir almak olarak bunu değerlendirme imkanı oluyor. Ben burada sohbetimi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşçakalınız.